Hendek gazası. Hicretin 5. yılıydı. Medine-i Münevvere'den sürülen fitne ve fesat kaynağı, Yahudi Nadir oğulları gruplara ayrılmış, bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e gitmişlerdi. Fakat İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e olan kin ve intikam duyguları kalplerini bürümüştü. Reisleri Huyey, kavminin ileri gelenlerinden yanına topladığı 20 adamıyla Mekke'ye gitti. Ebu Süfyan'la görüşüp, sevgili Peygamberimizin mübarek vücudunu ortadan kaldırmak üzere anlaşmaya oturdular. Bu işi bitirinceye kadar hiç ayrılmadan yanınızda bulunacağız, dediler. Ebu Süfyan, bizim düşmanımıza düşman olanlar, bizim katımızda makbuldür. Fakat size güvenebilmemiz için putlarımıza tapmanız lazım. Ancak bundan sonra samimi olduğunuzu kabul edip emin olabiliriz, dedi. Gayelerine kavuşmak için dinlerini dahi veren hain Yahudiler putların önünde yerlere kapandılar. Kitaplı kâfir iken kitapsız oldular. Sevgili Peygamberimizi ortadan kaldırmak ve dini İslam'ı yıkmak için yemin ettiler. Müşrikler derhal savaş hazırlığına başladılar. Komşu müşrik kabilelere de adamlar gönderdiler. Yahudiler de çeşitli kabileleri ikna etmek için harekete geçtiler. Bazı kabilelere para ve hurma vaat ederek silahlandırdılar. Müşrikler Mekke civarından 4000 kişilik büyük bir kuvvet çıkarmıştı. Ebu Süfyan, Darün Nedve'de sancak bağlayıp, Osman bin Ebi Talha'ya verdi. Orduda 300 at, bol sayıda silah ve 1500 deve vardı. 4000 kişilik müşrik ordusu, Merraz Zahran'a geldiklerinde, Süleyman oğulları, Fezare oğulları, Gatafanlılar, Mürre oğulları, Esed oğulları gibi pek çok kabileler, 6000 kişilik yardımla müşrik ordusunun sayısını 10.000'e çıkarmıştı. Bu, o zamana göre pek büyük bir kuvvet idi. Öteden beri, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle dost geçinen Huzâ'a kabilesi, derhal Medine'ye haber uçurmuş, 10 günlük yolu 4 günde alan bir süvari, Peygamber Efendimiz'e müşriklerin durumunu teferruatıyla haber vermişti. İşlerini eshab-ı kiramla istişare ederek yapan sevgili Peygamberimiz, derhal sahabilerini toplayıp durumu müzakere ettiler. Savaşın nerede ve nasıl yapılması hususunda her sahabi teklifini bildirdi. Bu heyet içinde bulunan Selman-ı Farisi Hazretleri söz alıp, Ya Resûlallah! Bizde bir harp usulü vardır. Düşmanın baskın yapma ihtimalinden korktuğumuz zaman, etrafımıza hendek kazarak savunma yapardık, dedi. Bu usul, Peygamber Efendimiz ve Eshâb-ı Kirâm'ın hoşuna gitti. Ve bu şekilde düşmanla çarpışmaya karar verildi. Peygamber Efendimiz derhal eshabından bazılarını alıp hendeğin nereye kazılması lazım geldiğini keşfettiler. Medine'nin güney tarafı bahçelik olup sık ağaçlarla kaplıydı. Müşriklerin buradan toplu hücuma geçmeleri ihtimali zayıftı. Sonra buranın müdafaasını az bir kuvvet başarabilirdi. Doğuda ise antlaşma yapılan Beni Kureyza adlı Yahudi kabilesi bulunuyordu. Bu sebeple müşrikler ancak batı ve kuzey taraftaki açık araziden hücuma kalkabilirlerdi. Bu taraflardan hendek kazılacak yerler tespit edildi. Eshab-ı kiramın her birine 3 metre kadar yer düşüyordu. Herkes hissesine düşen yeri 2 adam boyunda 3,5 metre kadar kazacak, hendek süratle koşan bir atın atlayamayacağı kadar geniş olacaktı. Zaman azdı. Düşman Mekke'den çıkmış, Medine'ye doğru yürümüştü. Hendek'in en kısa zamanda kazılması lazımdı. Sevgili Peygamberimiz, başta bizzat kendisi olmak üzere, kahraman hesabıyla, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, ilk kazmayı vurdular. Herkes, bütün gayretiyle, bir an önce Hendek'i kazmaya çalışıyordu. Hatta buna çocuklar bile iştirak ediyorlardı. Rasulullah Efendimiz'e, Zübab tepesi üzerinde bir çadır hazırlandı. Hendek'ten çıkarılan topraklar, zembillerle bu tepenin etrafına dökülüyor, gelirken de düşmana atmak için, Sel Dağı'ndan taşlar çekiliyordu. Zembil bulamayanlar, eteklerinde toprak taşıyordu. Sevgili Peygamberimiz de yoruluncaya kadar çalışıyordu. Bu hali gören eshab-ı kiram, gayrete geliyor ve, "Canımız sana feda olsun ya Resûlallah. Bizim çalışmamız yeter. Sen çalışma, istirahat buyur." demelerine rağmen, "Ben de çalışarak kazandığınız sevaba ortak olmak istiyorum." buyurarak cevap veriyorlardı. O günlerde hava çok soğuktu. Ayrıca o sene kuraklık yüzünden kıtlık hüküm sürüyordu. Yiyecek bulmakta hayli güçtü. Âlemlerin efendisi dahil olmak üzere bütün eshab-ı kiram müthiş bir açlık içinde bulunuyorlardı. Kendilerini güçlü hissetmeleri için açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar, midelerini sıkıştırarak yemek ihtiyacını gidermeye çalışıyorlardı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz kendi açlığını düşünmüyor, eshabının bu soğukta aç olarak çalışmasına ve çektiği zahmetlere çok üzülüyor, onlara acıyor ve "Allah'ım, ahiret hayatından başka istenecek bir hayat yoktur. Ya Rabbi, ensar ile muhacirlere mağfiret eyle." diyerek dua buyuruyorlardı. Onlar da canlarından çok sevdikleri Habib-i Ekrem Efendimize hayatımızın sonuna kadar Allahü Teala'nın yolunda dini İslam'ı yaymak için Resulullah Efendimize tabi olduk diyerek cevap veriyorlardı. Bu karşılıklı muhabbet açlık susuzluk gibi nice meşakkatleri kökünden söküp götürüyordu. Hendek kazmak her gün sabah erkenden başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Bir gün kazı esnasında Ali bin Hakem Hazretleri ayağından yaralandı. Ata bindirerek Peygamber Efendimizin huzuruna getirdiler. Âlemlerin efendisi Bismillahirrahmanirrahim diyerek onun ayağını sıvadı. Efendimizin bir mucizesi olarak bir anda ayağının kanı durdu ve ağrısı kesildi. Hendek kazmaya devam ediliyordu. Eshab bir ara çok sert bir yerle karşılaştılar. Kazmak mümkün olmuyordu. Resul-i Ekrem Efendimize gelip durumu bildirdiler. Teşrif buyurarak hendeğe indiler. Bir kapla su istediler. Bir yudum alıp tekrar kaba boşalttılar. Sonra suyu sert yere serptiler. Balyozu alıp o yeri bir vuruşta kum gibi dağıttılar. Orası kolayca kazılır olmuştu. Bu vuruş esnasında sevgili Peygamberimizin mübarek karnı açılınca oradakiler Efendimizin açlıktan midesi üzerine taş bağladığını gördüler. Resulullah Efendimizin bu halini gören Cabir bin Abdullah Hazretleri huzura varıp "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. İzin verirseniz eve kadar bir gidip geleyim." diyerek müsaade istedi. İzin aldıktan sonrasını Hazreti Cabir şöyle anlattı. İzin verilince eve gelip hanımıma "Resul aleyhisselam'da öyle bir açlık hali gördüm ki dayanılır gibi değil. Evde yiyecek bir şeyler var mı?" diye sordum. O da "Şu oğlaktan ve birkaç avuç arpadan başka bir şey yoktur." dedi. Hemen oğlağı kestim. Zevcem de arpayı el değirmeninde öğütüp un haline getirdi. Sonra onu hamur yaptı. Eti çömleğe koyup tandırda pişirmeye başladı. Bundan sonra Resulullah Efendimizin yanına vardım ve "Ya Resulallah, çok az bir yemeğim var. Yanınıza bir iki kişi alıp bize yemeğe buyurun." dedim. Resulullah, "Yemeğiniz ne kadardır?" buyurdular. Söyledim. Bunun üzerine, "Hem çok hem de güzel yemektir. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar tandırdan ne et çömleğini ne de ekmeği çıkarsın." buyurdu. Sonra mücahitlere dönüp, "Ey Hendek halkı, kalkınız. Câbir'in ziyafetine gideceğiz." buyurdu. Bu emir üzerine eshab-ı kiram toplanarak Peygamberimizin arkasından yürümeye başladılar. Ben hemen eve dönüp olanları hanımıma anlattım ve "Şimdi ne yaparız?" deyince bana, "Resul aleyhisselam yemeğin ne kadar olduğunu sormadı mı?" dedi. Ben de "Sordu ve söyledim." dedim. Hanımım, "Eshab-ı kiramı sen mi yoksa Resulullah Efendimiz mi davet etti?" diye sordu. "Resulullah davet etti." deyince, "Resul aleyhisselam daha iyi bilir." diyerek beni teselli eyledi. Biraz sonra Peygamber Efendimizin nurlu cemali kapımızda göründü. Kalabalık olan sahabilere, "Birbirinizi sıkıştırmadan içeri giriniz." buyurdular. Sahabi kardeşlerim, onar kişilik gruplar halinde oturdular. Nebi-i Muhterem, ekmeğin ve etin bereketlenmesi için dua buyurdu. Sonra çömleği tandırdan çıkarmadan, kepçeyle içindekileri aldığı ekmeklerin üzerine koyarak eshabına ikram ettiler. Bütün eshab doyuncaya kadar böyle devam ettiler. Yemin ederim ki, yemek yiyen 1000 kişiden çok olduğu halde, ekmek ve et aynen duruyordu. Biz de yedikten sonra komşularımıza dağıttık. Selman-ı Farisi Hazretleri çok iyi hendek kazardı. Tek başına 10 kişinin yaptığı işi yapardı. O da arkadaşlarıyla kendisine ayrılan yeri kazarlarken çok sert ve büyük beyaz bir kaya ile karşılaştılar. Kırmak için çok uğraştılar. Fakat bütün emekleri boşa gitti. Üstelik balyozları, kazma ve kürekleri de kırılmıştı. Hazreti Selman, sevgili Peygamberimizin huzuruna varıp, "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resûlallah. Hendeyi kazarken sert bir kayaya rastladık. Demirden yapılmış bütün aletlerimiz kırıldığı halde yerinden bile oynatamadık." diyerek durumu arz etti. Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz saadetle oraya gelip balyoz istediler. Orada bulunan eshab-ı kiram da neticeyi merakla bekliyorlardı. Nebilerin sultanı Efendimiz aşağı indiler. "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek balyozu kaldırıp kayaya öyle bir vurdular ki, bu çarpmadan Medine'yi aydınlatan bir şimşek çaktı ve kayadan bir parça koptu. Resûl-i Ekrem Efendimiz, "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirdiler. Bunu işiten eshab da tekbir getirdi. Sonra ikinci defa balyozu vurdular. Yine her tarafı aydınlatan bir şimşek ve kayadan kopan parçalar. Sevgili Peygamberimiz yine "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirdiler. Bunu eshab-ı kiram takip etti. Balyoz üçüncü defa indiğinde her tarafı aydınlatan bir şimşek daha çakmış ve kaya parça parça olmuştu. Âlemlerin efendisi yine "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirdi. Şerefli eshabı da ona uydu. Hazreti Selman elini uzattı. Sevgili Peygamberimiz yukarı çıktılar. Selman-ı Farisi, "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resûlallah. ömrümde hiç görmediğim bir şeyi şimdi gördüm. Bunun hikmeti nedir deyince, Peygamber Efendimiz eshabına dönüp, Selman'ın gördüğünü sizler de gördünüz mü buyurdular. Onlar da, evet ya Resûlallah, balyozu kayaya vurduğunuz zaman, şiddetli bir şimşeğin çaktığını gördük. Siz tekbir getirince, biz de tekbir getirdik dediler. Peygamber Efendimiz de, önceki darbenin ışığında, Kisra'nın, Medain'deki köşkleri bana göründü. Cebrail aleyhisselam gelip, ümmetin o beldelere sahip olurlar, diye haber verdi. İkinci darbede, Rum vilayetinin, Şam'ın kızıl köşkleri göründü. Cebrail aleyhisselam gelip, ümmetin o diyara da sahip olur, dedi. Üçüncüsünde, Sana'nın, Yemen'in köşkleri göründü. Cebrail aleyhisselam, o yere de ümmetin malik olur, diye haber verdi buyurdu. Sonra, kainatın sultanı, Acem Kisrası'nın, Medain'deki sarayını tarif edince, oralı olan Hazreti Selman, canım sana feda olsun ya Resûlallah, seni hak din ve kitapla gönderen, Allahü Teala'ya yemin ederim ki o köşkler aynen anlattığınız gibidir. Senin Allahü Teala'nın resulü olduğuna şahadet ederim dedi. Peygamber Efendimiz ey Selman, Şam muhakkak fethedilecektir. Heraklius memleketinin en ücra yerine kaçacaktır. Siz Şam'ın her tarafına hakim olacaksınız. Size hiç kimse karşı koyamayacaktır. Yemen muhakkak fethedilecektir. Şu diyar-ı meşrikte muhakkak fethedilecek ve Kisra öldürülecektir. Allahü Teala bu fetihleri benden sonra size nasip edecektir buyurdular. Selman-ı Farisi Hazretleri Resûlullah Efendimizin bu müjdelerinin hepsinin gerçekleştiğini gördüm, diye haber verdi. Düşman artık gelmek üzereydi. Hendek son süratle kazılıyor ve bir an önce bitirilmeye çalışılıyordu. Mücahitler, zaruret halinde, Peygamber Efendimiz'den izin alarak işi bırakıyorlar, ihtiyaç giderildikten sonra yeniden işlerinin başına koşuyorlardı. Münafıklar gayet gevşek davranıyor, istedikleri zaman işe geliyor, istedikleri zaman izin almadan bırakıp gidiyorlardı. Ayrıca eshabın bu şekildeki çalışmasıyla alay ediyorlar, Peygamber Efendimizin verdiği müjdelere bile, biz düşman korkusundan hendeklere sığınıyoruz. O ise bize Yemen, Rum ve Fars ülkelerinin köşklerini vaat ediyor. Sizin bu halinize şaşıyoruz, diyorlardı. Bunun üzerine mücahitler için inen ayet-i kerimede mealen buyuruldu ki gerçek müminler ancak o kimselerdir ki ihlas ile Allahü Teala'ya ve Resulüne iman edenler ve cihat, cihada ait tedbirler, cuma ve bayram toplanmaları gibi toplu bir iş için onun Resûlullah'ın mahiyetinde bulundukları vakit, ondan izin almadıkça, bırakıp gitmeyenlerdir. O halde, ey Habibim! Senden izin isteyenler, Allahü Teala'ya ve Resûlüne iman edenlerdir. Bu mü'min kimseler, bazı işleri için senden izin istedikleri vakit, sen de onlardan dilediğin kimseye izin ver, ve kendileri için Allahü Teala'dan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allahü Teala Gafurur Rahim'dir. Çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Nur Suresi 62. ayet. Münafıklar için inen ayet-i kerimelerde de mealen buyuruldu ki Allahü Teâlâ'nın Resulü'nün davetini kendi aranızda birbirinizi bazen icabet edip bazen etmediğiniz davetsiz gibi tutmayın. Davetine hemen koşun ve izinsiz ayrılmayın. İçinizden birbirinizi siper ederek gizlice kaçanlarınızı Allahü Teâlâ muhakkak biliyor. Onun emrinden uzaklaşıp gidenler dünyada fitneye, ahirette de elem verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Dikkat ediniz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de Allahü Teâlâ'nındır. O sizin hangi inanç üzerinde mümin veya münafık olduğunuzu ve münafık ve kâfirlerin kendisine döndürülecekleri kıyamet gününü de biliyor. Allahü Teâlâ onların dünyada yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allahü Teâlâ her şeyi bilir. Nur Suresi 63-64. Hendeyi kazma işine başlayalı 6 gün olmuştu. Herkes işini layıkıyla bitirmişti. Ancak bir yer zaman yetmediği için geniş ve derin kazılamamıştı. Peygamber Efendimiz burası için endişelerini belirttiler. Müşrikler buradan başka bir yerden geçemezler buyurdular. Buraya nöbetçiler koydular. Müşrik ordusunun Medine'ye çok yaklaştığı sırada Yahudi Nadir oğullarının reisi Huyey Kureyş ordu kumandanına Medine'deki Kureyza Yahudilerinin Müslümanlarla antlaşma halinde olduklarını ancak onların reisi Ka'b bin Esed'i aldatıp kendi saflarına çekebileceğini bildirdi. Kumandan da "Ey Huyey, hemen Ka'b bin Esed'e git. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı bozup bize yardım etsinler." dedi. Bu antlaşmanın maddelerinden biri Medine'ye bir düşman ordusu taarruz ederse Müslümanlarla birlik olup düşmana karşı koymak idi. Yahudi Huyey müşrik ordusundan ayrılıp gece Beni Kureyza reisi Ka'b'ın evine geldi. Kapıyı çalıp kendisini tanıttı ve "Ey Ka'b, Kureyş'in bütün ordusunu Kinane ve Gatafan oğulları gibi nice kabileleri 10.000 kişilik bir ordu halinde getirmiş bulunuyorum. Artık Muhammed ve eshabı kurtulamayacaktır. Onları tamamen imha edinceye kadar Kureyşlerle buradan ayrılmamaya yemin ettik." dedi. Ka'b, "Muhammed ve eshabı öldürülemez de Kureyş ve Gatafanlar ülkelerine dönüp gider ise burada yalnız kalırız. Sonunda hepimizi öldürürler diye korkuyorum." diye endişesini belirtince Huyey, bu korkunun gitmesi için Kureyş ve Gatafanlardan 70 kişi rehin istersin. Bu rehineler sende olduğu müddetçe onlar buradan gidemezler. Şayet yenilip giderlerse ben sizin yanınızdan ayrılmam. Size gelen felaket bana gelmiş olur diyerek Ka'b'ı sonra da diğer Yahudileri aldattı. Müslümanlarla olan muahedeyi yırttırdı. Böylece antlaşma bozulmuş oldu. Huyey müşrik ordusuna dönüp durumu anlattı. Beni Kureyza'nın Müslümanları arkadan vuracaklarını bildirdi. 7. gün müşrikler 10.000 kişilik büyük bir ordu ile Medine'nin batı ve kuzey tarafına gelip ordugâhlarını kurdular. Bu ordugâh hendeğin kazıldığı yerdeydi. Müşriklerin düşünceleri bu büyük ordu ile Medine'yi baştan başa yakıp yıkmak, Peygamber Efendimizi ve eshabını ortadan kaldırıp İslamiyeti yok etmekti. Bu görünüşte karşı konması güç pek büyük bir ordu idi. Müşrikler hayallerinden geçirmedikleri hendek engelini görünce şaşkına döndüler. Moralleri bozuldu. Çünkü hendek iyi bir atın süratle koşarak atlayamayacağı genişlikteydi. İçine düşen bir kimse de kolayca çıkamazdı. Hele zırhlı bir kimsenin yukarı tırmanarak çıkması çok zordu. Müşriklerin geldiğini haber alan sevgili Peygamberimiz, derhal 6 gündür durmadan çalışarak yorgun düşen eshabını toplayıp, hendeğin bu tarafında Sel Dağı eteklerine karargâhını kurdu. Arkalarında Sel Dağı ve Medine bulunuyordu. Önünde hendek ve ötesinde düşman. Yine İbni Ümmi Mektum, Medine'de Peygamber Efendimizin vekili olarak bırakıldı. Kadınlar ve çocuklar hisarlara yerleştirildi. 3000 kişilik İslam ordusunun 36 süvarisi vardı. Sancakları Zeyd bin Harise ile Sa'd bin Übade Hazretleri taşıyordu. Resulullah Efendimizin deriden yapılmış çadırı Sel Dağı'nın eteğinde kuruldu. Yine nice kahramanlıklar gösterecek olan Eshab-ı Kiram dikkatle düşmanın hareketlerini takip etmeye başladı. Bu sırada sevgili Peygamberimizin huzuruna Hazreti Ömer'in geldiği görüldü. Ya Resulallah, işittiğime göre Kureyza Yahudileri aramızdaki antlaşmayı bozmuşlar ve bize karşı harbe hazırlanıyorlarmış, dedi. Beklenilmeyen bu habere alemlerin efendisi Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahü Teala bize yeter. O ne güzel vekildir, diyerek mukabelede bulundular. Çok müteessir olmuşlardı. Şimdi İslam ordusu 2 ateş arasında kalmıştı. Kuzey ve batıda müşrik orduları, güneydoğuda Yahudiler bulunuyordu. Resulullah Efendimiz Zübeyr bin Avvam Hazretlerini Kureyza oğullarının kalesine gönderdi. Hazreti Zübeyr gidip durumu öğrendi. Gelince, ya Resûlallah, onları kalelerini tamir, harp talimleri ve manevraları yaparken gördüm. Ayrıca hayvanlarını da derleyip toparlıyorlardı diyerek gördüklerini anlattı. Bunun üzerine Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Übade, Havvat bin Cübeyr, Amr bin Avf, Abdullah bin Revaha'yı Kureyza oğullarına nasihat edip antlaşmayı yenilemeleri için gönderdi. Vazife verilen bu 5 sahabi Kureyza Yahudilerinin kalesine gidip onlara nasihat ettiler. Fakat nasihat kâr etmiyordu. Ayrıca hakaret etmeye de başlamışlardı. Son söz olarak, kardeşlerimiz Nadir oğullarını yurtlarından sürüp çıkarmakla bizim kolumuzu kanadımızı kırdınız. Muhammed de kim oluyormuş? Onunla aramızda hiçbir söz ve antlaşma yoktur. Peygamberinizin üzerine hep birden saldırıp öldürmek için ant içmiş bulunuyoruz. Kardeşlerimize muhakkak arka çıkıp yardımcı olacağız, dediler. Sa'd bin Muaz Hazretleri ve arkadaşları Resulullah Efendimizin huzuruna gelip herkesin anlayamayacağı şekilde kapalı olarak durumu anlattılar. Peygamber Efendimiz, haberinizi gizli tutun. Ancak bilene açıklayın. Çünkü harp, tedbir ve aldatmadan ibarettir, buyurdular. Eshab-ı kiram, hendeğin bu tarafında, Peygamber Efendimiz'i bekliyor, nasıl hareket edeceklerini merak ediyorlardı. Biraz sonra, kainatın sultanı, kahraman eshabının yanına teşrif etti ve Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Bunu işiten şanlı sahabiler hep bir ağızdan tekbir getirerek Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifinin yüceliğini bildirip hendeğin ötesinde kum gibi kaynayan küffarın kalbine korku saldılar. Müşrikler tekbirleri işitince Muhammed ve eshabına herhalde sevindirici bir haber geldi, dediler. Peygamber Efendimiz eshabına, ey Müslüman cemaati, Allahü Teala'nın fetih ve yardımıyla sevininiz, buyurarak muzaffer olacaklarının müjdesini verdi. Şanlı eshab şimdiye kadar birçok seriyelerde bulunmuşlar, Bedir ve Uhud gazalarına katılmışlardı. Sayıca ve kuvvetçe çok olan müşrikleri, Allahü Teala'nın izni ve Resul-i Ekrem Efendimizin duası bereketiyle her defasında hezimete uğratmışlardı. Başlarında varlıkların baş tacı olduktan sonra yapamayacakları iş, katlanamayacakları sıkıntı olamazdı. Hava soğuk, kıtlık şiddetli, açlık ziyadeydi. Peygamber Efendimiz dahil birçokları mübarek karınlarına taş bağlamışlardı. Karşıda düşman kum gibi kaynıyordu. Fakat şanlı eshab için düşmanın çokluğu ve çekilen sıkıntıların ehemmiyeti yoktu. Allahü Teala en güzel vekildi. Ona bağlanmışlar, ona dayanmışlar, ona sığınmışlardı. Kureyş'in önde gelen komandanları ve Kureyş'le beraber gelen diğer kabilelerin liderleri umumi taarruza geçmek için bir karar vermeden önce hendeğin etrafında geçebilecekleri bir yer araştırmaya başladılar. Hendeyi bir baştan öbür başa kadar dolaştılar. Nihayet aceleden yarım kalan dar yerde durup buradan hücum etmenin uygun olacağında karar kıldılar. Müşrik askerleri de kumandanlarının peşinden hareket ediyorlar, bir hendeye bir de şanlı eshaba bakıp şaşırıyorlardı. Yemin ederiz ki bu Arapların başvurduğu bir usul değildir. Muhakkak bunu o Farslı adam tavsiye etmiştir, diyorlardı. Kureyşli kumandanlar, askerlerine hendeğin dar yerini göstererek, buradan kim atlayıp karşıya geçebilir deyince, içlerinden 5 süvari ayrıldı. Bunlar, teke tek vuruşmak üzere hendeğin diğer tarafına geçeceklerdi. Şanlı eshab-ı kiram ve müşrik askerleri, merakla bu 5 atlının hareketlerini takip etmeye başladılar. Süvariler, hız almak için geriye çekildiler. Sonra atlarının başını, hendeğin en dar yerine çevirip, hızlandırdılar. 4 nala koşan 5 cins at, bir sıçramada hendeğin diğer tarafına geçmeyi başardılar. Onu pek çok süvari takip etmek istediyse de, başaramayıp, hendeğin öbür tarafında kaldılar. Bu geçenler içinde, Amr bin Abd adında çok güçlü bir kimse vardı. Tepeden tırnağa kadar zırh giymiş, heybetli bir görünüşü vardı. Görünüşte kalplere korku salan bu adam, mücahitlere karşı, "Benimle çarpışabilecek bir kimse varsa meydana çıksın!" diye bağırdı. Bu sırada Hazret Ali'nin, sevgili Peygamberimizin huzuruna çıkarak, "Canım sana feda olsun ya Resûlallah, onunla ben çarpışayım." diyerek izin istediği görüldü. Üzerinde zırhı dahi yoktu. Eshâb-ı kirâm ona gıpta ile bakıyordu. Sevgili Peygamberimiz kendi mübarek zırhını çıkarıp Hazreti Ali'yi giydirdiler. Kılıcını ona kuşattılar. Mübarek başlarından sarığını çıkarıp onun başına bizzat kendi elleriyle sardılar. Sonra da "Allah'ım, Bedr gazasında amcam oğlu Ubeyde, Uhud gazasında amcam Hamza şehit oldular. Yanımda kardeşim ve amcam oğlu olan Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni yalnız başıma bırakma." diyerek dua etti. Eshab-ı kiram "Amin." dediler. Dualar ve tekbirler arasında yaya olarak ilerleyen Allahü Teala'nın aslanı atının üzerinde bir heyula gibi duran Amr bin Abd'ın karşısına dikildi. Gözlerinden başka her tarafı zırhlarla kaplı olan Amr bu kahramanı tanıyamadı ve kim olduğunu sordu. O da "Ben Ali bin Ebi Talib'im." diyerek kendini tanıtınca Amr, "Ey kardeşimin oğlu, baban benim dostumdur. Bu sebeple senin kanını dökmek istemem. Benim karşıma çıkacak amcalarından biri yok mu? Diyerek güya ona acıdı. Hazreti Ali ise, ey Amr! Vallahi ben senin kanını dökmek isterim. Yalnız ikimizin de eşit durumda olması lazım gelmez mi? Yiğitliğin şanına da bu yakışmaz mı? Halbuki ben yayayım, sen ise atlısın. Diyerek onu tahrik etti. Bunu işiten Amr'ın yiğitlik damarı kabarıp derhal atından indi ve atının bacaklarını kılıçla doğradıktan sonra hiddetle Hazreti Ali'nin karşısına geçti. Hamle yapmak üzereyken Allahü Teala'nın aslanı, ey Amr, işittim ki sen Kureyş'ten bir kimseyle karşılaştığında onun iki dileğinden birini yerine getireceğine yemin etmişsin. Bu doğru mu? Diye sordu. O da, evet, doğrudur, diye cevap verince, bu defa, o halde birinci isteğim, senin Allahü Teala ve Resulüne iman edip, Müslüman olmandır, diyerek imana davet etti. Bunu duyan Amr, kızdı ve geç bunu, bu bana lazım değil, dedi. Hazreti Ali, ikinci isteğim, çarpışmayı bırakıp Mekke'ye dönmendir. Zira Resul aleyhisselam, düşmana galip gelirse, sen bu hareketinle ona yardım etmiş olursun, dedi. Amr, bunu da geç. Ben intikam almadıkça, koku sürünmeyeceğime yemin ettim. Başka bir dileğim varsa onu söyle deyince, Hazreti Ali, ey Allahü Teala'nın düşmanı, artık seninle çarpışmaktan başka bir şey kalmadı, dedi. Amr bu sözlere gülüp, hayret doğrusu, Arap diyarında karşıma çıkabilecek bir yiğidin olduğu hatırımdan geçmezdi. Ey kardeşimin oğlu, yemin ederim ki, ben seni öldürmek istemem. Zira baban benim dostumdu. Ben karşıma Kureyş eşrafından Ebu Bekr gibi, Ömer gibi bir kimse isterdim, dedi. Hazreti Ali, öyle olsa da ben seni öldürmek için buraya çıktım deyince, Amr'ın kanı başına sıçradı. Kılıcını kaldırmasıyla indirmesi bir oldu. Böyle bir şeyi bekleyen Allahü Teala'nın aslanı şimşek gibi yana sıçrayıp hamleyi kalkanıyla karşıladı. Fakat Amr bunun gibi nice kalkanlar parçalamıştı. Onun vuruşuna en güçlü kalkanlar bile dayanamazdı. Nitekim şimdi de öyle oldu. Hazreti Ali'nin kalkanı parçalandı. Ayrıca kılıç başını sıyırıp yaraladı. Hamle sırası Hazreti Ali'ye gelmişti. Ya Allah diyerek Zülfikar'ı Amr'ın boynuna indirdi. İndirmesiyle İslam ordusunda Allahu Ekber, Allahu Ekber sedaları yeri göğü inletmeye, küffar ordusunda feryatlar yükselmeye başladı. Evet, nebilerin sultanı, varlıkların baş tacının duası kabul olmuştu. İnsan azmanı Amr yere serilmiş, gövdesinden oluk gibi kan boşanırken, kafası miğferiyle birlikte uçmuştu. En çok güvendikleri Amr'ın yere serildiğini gören arkadaşları, derhal Hazreti Ali'ye saldırdılar. Bunu gören ashâb-ı kirâm oraya koştular. Zübeyr bin Avvam, Nevfel bin Abdullah'ı yaralayıp atıyla birlikte hendeğe düşürdü. Hazreti Ali, hendeğe inip Nevfel'i iki parçaya ayırdı. Diğerleri hendeyi zor geçip geriye kaçtılar. Müşrik ordusu başkumandanı ise daha harbin başında büyük bir ümitsizliğe düşmüştü. Artık harbin şekli tayin olmuştu. Hendek göğüs göğüse çarpışmayı engelliyordu. Ok atışlarıyla birbirlerine zayiat vermeye uğraştılar. Bu hareket neticeyi uzatmaktan başka bir işe yaramıyordu. Müşrikler bu şekilde galip gelemeyeceklerini anlayıp, hendeğin her tarafından hücuma geçmenin en uygun bir yol olacağına karar verdiler ve saldırıya geçtiler. 10.000 kişilik koca düşman ordusu, hendeyi geçmek için uğraşıyor, 3.000 kişilik şanlı İslam ordusu ise, okla, taşla onları hendekten geçirmemeye gayret ediyordu. Müthiş bir mücadele başlamıştı. Bu mücadele, akşama kadar sürdü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gece hendeğin çeşitli yerlerine nöbetçiler yerleştirdi. Kendisi de dar olan yerde nöbet tutmaya başladı. Medine'ye 500 kişilik bir devriye kuvveti göndererek, sokaklarda yüksek sesle tekbir getirmelerini emretti. Böylece Yahudilerden veya Kureyş müşriklerinden gelecek bir tehlike zamanında önlenecek, kadınlar ve çocuklar korunacaktı. Kureyza Yahudileri ise, Huyey bin Ahtab'ı müşriklere gönderip, gece baskınları yapmak üzere 2.000 kişilik bir kuvvet istediler. Geceleri savunmasız kalan kadın ve çocuklara saldıracaklardı. Fakat, mücahitlerin sabahlara kadar devriye gezmeleri, Allahu Ekber nidalarıyla tekbir getirmeleri, kalplerine büyük bir korku salmıştı. Kalelerine çekilip, fırsat beklemeye başladılar. Zaman zaman, küçük gruplar halinde, Medine'ye girmeye çalıştılar. Bir gece, Kureyza oğullarının ileri gelenlerinden Gazzal, yanına aldığı 10 kişilik bir birlikle, Peygamber Efendimizin halası, Safiye validemizin bulunduğu köşke kadar gelmeyi başardı. İçeride kadınlar ve çocuklar vardı. Kendilerini koruyacak bir tek silahları bile yoktu. Yahudiler, önce köşke ok atmaya, sonra da içeri girmeye çalıştılar. İçlerinden biri, iç avluya geçmeyi başardı. Ve içeri girmek için etrafı kontrol etmeye başladı. Bu sırada, sevgili Peygamberimizin kahraman halası, yanındakilere hiç ses çıkarmamalarını tembih ettikten sonra, aşağı inip kapının yanına geldi. Bir tülbentle başını sıkıca sarıp, bir erkek görünümüne girdikten sonra, eline bir sırık alıp, beline bir bıçak yerleştirdi. Yavaşça kapıyı açıp, o Yahudinin arkasına yaklaştı ve elindeki sırığı şiddetle başına indirdi. Hiç vakit kaybetmeden yere düşen Yahudi'yi öldürdü. Sonra öldürülen Yahudinin başını dışarıda ok atmakla meşgul olan Yahudilere fırlattı. Arkadaşlarının kesik başını ayakları altında gören Yahudiler büyük bir korkuya kapılıp kaçmaya başladılar. Bir taraftan da bize Müslümanlar evlerinde hiçbir erkek bırakmaksızın hepsini harbe göndermişler şeklinde haber verilmişti diye söyleniyorlardı. Harp sabahleyin yine aynı şiddetle devam etti. Oklar havada vınlayarak uçuşuyordu. Âlemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şanlı eshabına varlığım 7 kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki karşılaştığımız sıkıntılar üzerinizden muhakkak kaldırılacak ve sizler feraha çıkarılacaksınız buyurarak onlara sabretmelerini tavsiye etti ve zaferin inananlara ait olacağını müjdeledi. Bu müjdeyi alan kahraman sahabiler açlık, kıtlık gibi sıkıntıları unutup canla başla çalıştılar. Hendekten bir müşriğin bile geçmesine meydan vermediler. Eshab-ı kiramın önde gelenlerinden Sa'd bin Muaz Hazretleri büyük bir kahramanlık göstererek savaşıyordu. Savaş sırasında Hibban bin Kays bin Araka adlı bir müşriğin attığı okla kolundan yaralandı. Ok atar damara isabet edip çok kan kaybına sebep oldu. Hazreti Sa'd yaralı bir halde etrafındakilerin kanı durdurmak için uğraştıklarını görerek durumun ciddi olduğunu anladı ve "Ya Rabbi, Kureyş harbe devam edecekse bana ömür ihsan eyle. Çünkü senin Resulüne eziyet eden, onu yalanlayan bu müşriklerle savaşmaktan hoşlandığım kadar başka hiçbir şeyden hoşlanmıyorum. Eğer aramızdaki harp sona eriyorsa, beni şehitlik mertebesine yükselt. Fakat beni Kurayza'nın akıbetini görmeden ruhumu kabzetme." diyerek dua etti. duası kabul olunup kanı kesildi. Eshab-ı kiram arasında çarpışıyor görünen Abdullah bin Übey gibi münafıklarsa gayet ağırdan alıyor, ileri hatlara yaklaşmıyorlardı. Ayrıca mücahitlerin morallerini bozmak için ellerinden geleni yapıyor, Muhammed size Kayser ve Kisra'nın hazinelerini vaat edip duruyor. Halbuki şu anda hendek içinde hapsolmuşuz. Korkumuzdan abdest bozmaya bile gidemiyoruz. Allah ve Resulü bizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyor, vaat etmiyor diyerek fitne çıkarmaya çalışıyordu. Sıkıştıkları zaman evlerine düşmanın saldırabileceğini bahane edip vazife yerlerini terk ediyorlardı. Münafıkların bu hareketleri de ayrı bir dert ve ayrı bir sıkıntı oluyordu. Müşrik ordusu bir an önce neticeye varmak için bütün gücünü harcıyor, fakat şerefli sahabilerin kahramanca müdafaaları karşısında hiçbir varlık gösteremiyordu. En çok saldırdıkları yer dar geçitiydi. Sevgili Peygamberimiz buradan ayrılmıyor, eshabını savaşa teşvik ediyordu. Peygamber Efendimizin yanı başında harp etmek şerefine kavuşmak isteyen eshab-ı kiram, gaza meydanında görülmemiş kahramanlıklar gösteriyorlardı. Bir ara müşriklerin şiddetli bir ok atışına başladıkları görüldü. Bütün hedef kainatın sultanının bulunduğu çadırıydı. Sevgili Peygamberimizin mübarek vücutlarını bir zırh örtüyordu. Mübarek başlarında ise miğferleri vardı. Çadırın önünde dimdik duruyorlar, harbin seyrine göre eshabına emirler veriyorlardı. Müşrikler bazen en zayıf görünen yere birden yükleniyorlar, mübarek sahabiler oraya koşup din düşmanlarını püskürtünceye kadar aşk ile çarpışıyorlardı. Bu görülmemiş mücadele pek şiddetli oluyor, kahraman sahabiler çarpışmaktan yan tarafa bakacak zaman bulamıyorlardı. O gün sabahla başlayan bu mücadele geç saatlere kadar devam etti. Namaz vakitleri geldikçe şanlı sahabiler, "Ya Resulallah, namazımızı kılamadık." diyorlar. Âlemlerin efendisi, kainatın sultanı büyük bir üzüntü içinde, "Vallahi ben de kılamadım." buyuruyorlardı. Yatsı sıralarında ibadetlerini yaptırmayan müşrik sürüsünü pek şiddetli bir saldırıyla geriye püskürtüp dağıttılar. Bu dağınıklıktan kurtulamayan Kureyşliler ve Gatafanlar geceyi geçirmek üzere karargâhlarına çekildiler. Mücahitler de sevgili Peygamberimizin çadırına doğru yürüdüler. O zaman âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beddua etmek adet-i şerifleri değil iken namaz için dayanamamışlar, onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan alıkoydular ise, Allahü Teala da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun buyurarak müşriklere bedduada bulundular. Kazaya kalan öğle, ikindi ve akşam namazlarını kıldıktan sonra yatsı namazını kıldırdılar. Müşrikler İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için yaptıkları bu mücadelelerinden sonra Müslümanların gündüz mağlup edilemeyeceğini anladılar. Onlara göre tek çare aynı şiddetle gece baskınları tertiplemekti. Müslümanlar ancak bu şekilde yenilebilirdi. Bu kararlarını hemen tatbikata koyup Yahudi Kureyza oğullarıyla birlikte gece baskınları yapmaya başladılar. Askerlerini gruplara ayıran müşrikler nöbet ve sırayla hücuma geçiyorlardı. Bu hal günlerce devam etti. Başta sevgili Peygamberimiz ve kahraman eshab-ı kiram aç, uykusuz, yorgun oldukları halde müdafaaya devam ettiler. Hiçbir düşman askerini hendekten bu tarafa geçirmediler. canla başla yapılan bu savunma, daha önce yapılan bütün gazalardan daha korkulu, daha şiddetli, daha sıkıntılı ve daha zahmetliydi. Günlerdir çarpışmakta olan müşrikler de, yiyecek sıkıntısı baş göstermeye başladı. At ve develeri de, yerde bir tutam kuru ot bulamadıkları için ölmeye başlamıştı. Bu sebeple müşriklerin kumandanı Dırar bin Hattab kumandasında bir birliği Kureyza Yahudilerine erzak temini için göndermişti. Küffara her şeylerini feda eden Yahudiler derhal 20 deve yükü buğday, arpa, hurma ve hayvanlar için saman yükleyip teslim ettiler. Dırar askerleriyle sevinç içinde dönerken Kuba yakınlarında bir grup sahabiyle karşılaştılar. Kahraman Eshab derhal hücum etti. Kanlı bir çarpışmadan sonra müşrikleri kaçırtarak yüklü develeri Peygamber Efendimize teslim ettiler ve çok duaya mazhar oldular. Kainatın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir aya yakın devam eden bu şiddetli çarpışmada pek güç durumlarda kalan kahraman eshabına acıyor, onlara babalarından kat kat fazla şefkat gösteriyordu. Şanlı eshabının gösterdiği bu insanüstü gayretlere karşı kendisi mübarek alnını toprağa koyuyor, onlar için Allahü Teala'ya şöyle yalvarıyordu: "Ey darda kalanların imdatlarına yetişen, ey muhtaç ve çaresiz kalmışların duasına icabet eden Allah'ım! Benim ve eshabımın hallerini muhakkak görüyor ve biliyorsun. Ya Rabbi, sen küffârı münhezim kıl, hezimete uğrat, içlerine tefrika düşür ve onlara karşı bize nusret ver, zafer ihsan eyle." Sevgili Peygamberimiz bu duasını son günlerde sık sık tekrarlıyordu. Müşrikler, kıtlığın da verdiği ızdıraplardan dolayı bir an önce Müslümanları ortadan kaldırmak için bütün güçlerini harcıyorlardı. Böyle çarpıştıkları bir akşam, müşrik ordusundan kalbine İslam'ın sevgisi düşmüş bir kimse, Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Bu, Gatafan kabilesinden Nuaym bin Mes'ud idi. Sevgili Peygamberimize, "Ya Resûlallah, ben Allahü Teâlâ'nın bir olduğunu ve senin hak peygamber olduğunu tasdik etmek için geldim. Hamdolsun Müslüman olmakla şereflendim. Şimdiye kadar size karşı çarpışmıştım. Bundan sonra da küffara karşı çarpışacağım. Bana ne emrederseniz yapmaya hazırım. Ya Resûlallah, benim Müslüman olduğumu kavmim dahi bilmiyor." dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz, "Bu küffarın arasına girip tefrika sokarak birbirlerinden ayırmaya çalışabilir misin?" buyurdular. O da, "Ya Resûlallah, Allahü Teâlâ'nın yardımı ile onları birbirinden ayırabilirim. Yalnız her ne dilersem söylemeye izin var mı?" diye sual etti. Efendimiz de, "Harp hiledir. İstediğini söyleyebilirsin." buyurdular. Nuaym bin Mes'ud hazretleri, önce Kureyza Yahudilerinin yanına varıp, "Benim size karşı olan sevgimi bilirsiniz. Yalnız, bu konuşacaklarımız aramızda kalsın, hiç kimse bilmesin." dedi. Yahudiler de, "Hiç kimse bilmeyecektir." diyerek yemin ettiler. Bunun üzerine Hazreti Nuaym, "Şu adamın, Peygamber Efendimizin işi muhakkak bir beladır. Onun Nadir ve Kaynuka oğullarına yaptığını biliyorsunuz. Onları yurtlarından, yuvalarından sürüp çıkardığını hepiniz de gördünüz. Şimdi Kureyşler ve Gatafanlar gelip Müslümanlarla çarpışmaktalar. Siz de onlara yardım etmektesiniz. Günlerce çarpıştığımız halde daha bir neticeye varamadık. Böyle devam ederse muhasara uzayacağı benzemektedir. Kureyşler ve Gatafanların malları, mülkleri, yurtları, çocukları sizin gibi burada değildir. bu harpte eğer fırsat bulur da galip gelirlerse, ganimetleri toplar giderler. Şayet mağlup olurlarsa çekip giderler. Sizi onlarla baş başa bırakırlar. Halbuki sizin Müslümanlarla başa çıkacak ne gücünüz, ne de kuvvetiniz var. Harbin şu andaki durumu ise, Müslümanların zafere kavuşacağını göstermektedir. Tahmin ettiğim gibi olursa, Müslümanlar sizi kılıçtan geçirmeden bırakmazlar. Onun için acele bir tedbir almamız lazımdır, dedi. Bu sözleri, büyük bir heyecan ve korku ile dinleyen Yahudiler, Hazreti Nuaym'ın kendilerini bu derece düşünmesinden dolayı çok memnun kaldılar ve "Sen bize dostluğunu layıkıyla gösterdin. Bize nasıl bir tedbir almak lazım geldiğini de söyle," dediler. Bunu bekleyen Nuaym bin Mesud, "Doğrusu şudur ki, Kureyş ve Gatafan eşrafından bazılarını rehin almadıkça, Müslümanlarla asla harbe girmeyin. Rehineler sizin yanınızda olduğu müddetçe, harpten kaçıp gidemezler," dedi. Bunun da pek güzel bir tedbir olduğunu kabul eden Yahudiler, ona teşekkür edip, izzet ikramda bulundular. Hazreti Nuaym, Yahudilerden ayrılıp, doğruca Kureyş karargâhına vardı. Kumandanlarına, "Benim Muhammed'e olan düşmanlığımı ve sizleri de ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Öğrendiğim bir şeyi, dostluğumuzun icabı, size ulaştırmayı büyük bir vazife bildim. Yalnız, bu söyleyeceklerimi hiç kimseye duyurmayacağınıza söz verip yemin etmelisiniz," dedi. Onlar da yemin edip, merakla, "Söyle, seni dinliyoruz," dediler. "Haberiniz olsun ki, Kureyza Yahudileri, sizinle ittifak ettiklerine pişman olmuşlar ve Muhammed'e haber göndermişler. Kureyş'ten ve Gatafanların ileri gelenlerinden, boyunlarını vurmak üzere rehineler alıp sana teslim edelim. Sonra seninle birlik olup, müşriklerin kökünü kazıncaya kadar çarpışalım. Yalnız, kardeşlerimiz Nadir oğullarını affedip, yurtlarını bağışlamalısın," demişler. Muhammed de, Yahudilerin bu isteklerini kabul etmiş. "Eğer Yahudiler, sizden rehine isterse, sakın kabul etmeyin, hepsini öldürecekler. Sakın bu söylediklerimi kimse duymasın," dedi. Kureyşler, bu mühim haberden dolayı, Hazreti Nuaym'a çok teşekkür edip, iltifat gösterdiler. Nuaym bin Mesud, oradan ayrılıp, Gatafanların yanına geldi. Kureyşlere anlattıklarını onlara da söyledi. Bir gün sonra, Kureyş kumandanı, Kureyza oğullarına, "Artık burada durmak bizim için çok güçleşti. Zira hava soğuk. Hayvanlarımız açlıktan kırılıp gitmektedir. Bu gece iyi bir hazırlık yapıp, yarın hep birlikte şiddetli bir hücuma geçelim," diye haber gönderdi. Yahudiler de, "Biz hem cumartesi günü harp etmeyiz, hem de sizinle beraber savaşmaya katılabilmemiz için, ileri gelenlerinizden birçok kimseyi bize rehin olarak vermeniz lazım. Eğer muhasara müddeti uzar ve siz aciz kalıp memleketinize giderseniz, bizi Muhammed'e teslim etmiş olursunuz. Şayet rehin verirseniz, bizi bırakıp gitmezsiniz," dediler. Bu haber, Kureyş kumandanına ulaştığı zaman, "Nuaym bin Mesud'un sözü doğruymuş," dedi ve Yahudilere tekrar haber gönderip, "Biz size bir tek adamımızı bile rehin olarak vermeyiz. Eğer yarın gelip bizimle beraber harp ederseniz ne âlâ, yoksa biz yurdumuza gideriz. Siz de Muhammed ve eshabıyla baş başa kalırsınız," dediler. Bunu işiten Kureyza Yahudileri, Nuaym'ın sözünün doğru çıktığını düşünüp, "Bu durumda biz de sizinle birlik olup, Müslümanlara karşı savaşmayız," dediler. Böylece, her iki tarafında kalplerine korku düştü. Peygamber Efendimiz'e, Cebrail aleyhisselam gelip, Allahü Teala'nın müşrikleri kasırga ile perişan edeceğini müjdeledi. Bunun üzerine âlemlerin efendisi, mübarek dizleri üzerine gelip, mübarek ellerini uzatarak, "Allah'ım! bana ve eshabıma acıdığından dolayı sana şükrederim diyerek Allahü Teala'ya şükranlarını arz ettiler. Sonra kahraman eshabına müjdeyi bildirdiler. O gece cumartesi gecesiydi. Ortalığı müthiş bir karanlık kaplamış, göz gözü görmüyordu. Derken şiddetli bir ayaz ve arkasından çok kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı. Bu geceyi Huzeyfe İbn-i Yeman Hazretleri şöyle anlattı. Öyle bir gecede bulunuyorduk ki, o zamana kadar ondan daha karanlık bir gece görmemiştik. Bu şiddetli karanlıkla birlikte, gök gürültüsünü andıran bir gürültüyle korkunç bir rüzgar da esmeye başlamıştı. Bu sırada müşrik ordusunun telaşa ve korkuya kapılıp kendi aralarında anlaşmazlığa düştüklerini Peygamber Efendimiz bize haber verdi. Biz şiddetli soğuktan, açlıktan ve gecenin dehşetinden ayağa kalkamıyor, olduğumuz yerde üzerimize bir şeyler örterek bekliyorduk. Resulullah namaza durdu ve gecenin bir kısmını namaz kılarak geçirdikten sonra bize doğru dönerek şöyle buyurdu. İçinizden müşrik ordusunun yanına gidip durumlarını inceleyerek bana haber getirecek olan var mıdır? Bu haberi getirenin cennette bana arkadaş olmasını Allahü Teala'dan dileyeyim. Orada bulunanlar şiddetli açlık ve soğuktan ayağa kalkamadı. Sonra Resulullah Efendimiz benim yanıma geldi. Soğuktan ve açlıktan iki dizim üzerine çöküp büzülerek oturuyordum. Resulullah Efendimiz bana dokunarak "Sen kimsin?" buyurdu. "Ben Huzeyfe'yim ya Resulallah." dedim. Resulullah Efendimiz "Git şu kavim ne yapıyor bir bak. Yanıma dönüp gelinceye kadar onlara ok ve taş atma, mızrak ve kılıç vurma. Sen benim yanıma dönüp gelinceye kadar, ne soğuktan, ne sıcaktan zarar görmeyeceksin. Esir edilip, işkenceye de uğramayacaksın." buyurdu. Kılıcımı ve yayımı aldım, gitmek üzere hazırlandım. Resulullah Efendimiz benim için, "Allah'ım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden altından koru" diyerek dua buyurdu. Müşriklere doğru yürümeye başladım. Sanki hamamda yürüyor gibiydim. Vallahi içimde ne bir korku, ne bir üşüme, ne de bir ürperti vardı. Nihayet müşriklerin ordugahına vardım. Kumandanları ve ileri gelenleri bir siperde ateş yakmışlar, ısınıyorlardı. Ebu Süfyan buradan çekip gitmeli diyordu. Hemen aklıma onu orada öldürmek geldi. Ok çantamdan bir ok çıkarıp yayıma yerleştirdim. Ateşin ışığından faydalanarak onu vurmak istedim. Tam atacağım sırada Resulullah'ın "Benim yanıma dönüp gelinceye kadar bir hadise çıkartmayacaksın." buyurduğunu hatırladım ve öldürmekten vazgeçtim. Bundan sonra kendimde kuvvetli bir cesaret buldum. Müşriklerin yanına sokulup ateşin başına oturdum. Görülmemiş derecedeki şiddetli rüzgar ve Allahü Teala'nın görülmeyen ordusu melekler onlara yapacağını yapıyordu. Rüzgarda kapkacakları devriliyor, ateşleri ve ışıkları sönüyor, çadırları başlarına yıkılıyordu. Bir ara müşrik ordusunun kumandanı Ebu Süfyan ayağa kalkıp "İçinizde gözcüler ve casuslar bulunabilir. Dikkat ediniz. Herkes yanındakinin kim olduğuna baksın. Herkes yanında oturanın elini tutsun" dedi. Ebu Süfyan aralarına bir yabancının girdiğini sezer gibi olmuştu. Hemen ellerimi uzatıp sağımda ve solumda bulunan iki kişinin ellerinden tutup onlardan önce isimlerini sordum. Böylece tanınmamı engelledim. Nihayet Ebu Süfyan ordusuna şöyle hitap etti: "Ey Kureyşliler! Siz durulacak bir yerde değilsiniz. Atlar, develer kırılmaya başladı. Kıtlık her tarafı sardı. Rüzgardan başımıza gelenleri görüyorsunuz. Hemen göç edip gidiniz. İşte ben gidiyorum" diyerek devesine bindi. müşrik ordusu perişan bir halde toplanıp Mekke'ye doğru hareket etti. Üzerlerine kum ve çakıl yağıyordu. Müşrik ordusu çekip gidince ben de Resulullah Efendimizin yanına doğru yürüdüm. Yolun yarısına geldiğimde karşıma 20 kadar beyaz sarıklı süvari melekler çıktı. Bana Resulullah'a haber ver. Allahü Teala düşmanı perişan etti dediler. Resulullah Efendimizin yanına döndüğümde bir kilim üzerinde namaz kılıyordu. Fakat ben döner dönmez gitmeden önceki üşüme ve titreme halim tekrar başlamıştı. Resulullah Efendimiz namazdan sonra ne haber getirdiğimi sordu. Ben de müşriklerin içine düştükleri perişan hali ve çekip gittiklerini haber verdim. Resulullah bu habere çok sevindiler ve gülümsediler. Günlerdir uykusuzduk. Peygamberimiz beni de yanına alıp üzerindeki kilimin bir ucunu üzerime örttü. O gece bu şekilde sabahladık. Seher vaktinde Resulullah beni uyandırdı. Sabah olunca müşrik ordusundan eser kalmamıştı. Onlar Mekke'ye yaklaşıncaya kadar peşlerinden şiddetli bir rüzgar esti ve arkalarından da hep tekbir sesleri işittiler. Kureyş müşrikleri karargahlarını terk edip kaçınca onlara uyup gelen diğer müşrik kabileler de Medine'yi terk ettiler. Unutamayacakları çok büyük bir mağlubiyetin keder ve üzüntüsüne boğuldular. Onlar bu hezimete uğrarken kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ve şanlı eshabı radıyallahu anhüm Allahü Teala'ya şükür secdesine kapanıyorlar, hamd edip şükranlarını arz ediyorlardı. Mücahitler Allahu ekber, Allahu ekber sadaları arasında nurlu Medine'nin yolunu tuttular. Medine sokakları bir anda çocukların istilasına uğramış, kainatın sultanını ve mübarek babalarını, amcalarını, dayılarını, ağabeylerini karşılamaya çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz de tebessüm buyurarak onlara karşılık veriyordu. Hendek gazasında 6 şehit verilmişti. Bu gaza hakkında Allahü Teala ayet-i kerimelerde mealen buyuruyor ki Allahü Teala Hendek Savaşı'ndaki o kâfirleri hiçbir hayra, zafere kavuşamadıkları halde öfkeleriyle geri çevirdi. Böylece Allahü Teala melekler ve rüzgar ile muharebede muvaffak olmaları için müminlere kâfi oldu. Allahü Teala'nın her şeye gücü yeter. O her şeye galiptir. Ahzab suresi 25. Ey iman edenler, Allahü Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayınız. Hani size Hendek Savaşı'nda ordular saldırmıştı da biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Ahzab suresi 9. Bu savaştan sonra sevgili peygamberimiz artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez buyurdular.